Ayrım 26, sayfa 317. 12, Umut. Beşir, Ürdün Krallığı'nı doğduğu topraklara bağlayan Alembi Köprüsü'nün doğu ucunda gölgede oturdu. 1996 Nisan ayıydı. Ürdün Vadisi'nde sıcak bir bahar sabahıydı. Beşir ve kız kardeşi Hanım, Ürdün Pasaport Kontrolü binasının önündeki banklarda karşıya geçmek için beklerken dinleniyorlardı. Sonunda otobüs geldi. Beşir, hanım ve diğer yolcular bindi ve askeri nöbetçi kulübelerini, bir dizi kontrol noktalarını ve keskin dikenli telli geçitleri geçtiler. Otobüs, köprüden ve bir zamanlar Büyük Ürdün Nehri'nin azalmış suların akıntısına karşı kurumuş su barajlarının ve Hüseyin'in krallığını Batı Şeria'dan ayıran yabani otlar bürümüş, saptırılmış hattının üzerinden geçti. Doğu kıyısından batısına atlayacak kadar aptal olan biri ıslanmaktan ziyade vurulurdu. Alembi Köprüsü, adını 1917'de İngiliz mandasının başlaması sırasında birliklerini Filistin'e getiren İngiliz generalinden almıştı. İngiliz, Ürdün ve İsrail kuvvetlerinin 80 yıl yönetmesinden sonra şimdi köprünün kontrolü yeni kurulmuş Filistin hükümetinin sınırlı kontrolündeydi. Kısmi özerklik, Oslo barış görüşmelerinin bir neticesiydi. İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin ile FKÖ Başkanı Yasser Arafat, Beyaz Saray'ın bahçesinde 1993 Eylül'ünde el sıkışmıştı. İntifada, Rabin'i bir Filistin varlığıyla konuşmalara başlamasını ikna etmişti ve 1991 Körfez krizinden sonra iki taraf görüşmelere başladı. Ama Rabin, FKÖ'yü tanımayı hala reddediyordu ve böylece görüşmeler tıkanmıştı. Sonra iki taraf gizlice sınırlı Filistin özerkliği ve İsrail'in kademeli olarak işgal bölgelerini boşaltmasının ilk anlaşmalarının yapıldığı Oslo'da konuşmalara tekrar başladı. Buna karşılık Arafat bir mektupta Rabin'e terörü ve diğer şiddet eylemlerini kullanmayı vazgeçeceklerine ve ihlal edenlerin cezalandırılacağına dair bir söz verdi. Rabin uzun zaman gözünü korkutan düşmana cevabında "Bay Başkan" diye yazıyordu. İsrail hükümeti FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımaya karar verdi. Yıllarca Rabin, İsrail'in bunu asla yapmayacağına dair yemin etmişti. Karşılıklı taahhütler, işgalin sona ereceğinin işareti olarak tasarlanmıştı ve bu, Filistinlilerin bağımsız bir Filistin devleti kurmak için umutlanmalarına yol açmıştı. İsrail birlikleri Gazze ve Erika'yı, sonra diğer Batı Şeria şehirlerini boşaltacaktı. Filistinliler, başkanlık Filistinlilere göre veya yöneticilik İsraillere göre ve yasama meclisi için özgür seçimler yapabilecekti. Ve Avrupa hükümetleri, ABD ve özel bağışta bulunanların sağladığı fonlarla desteklenen Filistin hükümeti, eğitim ve kültür, sağlık, toplum refahı, vergilendirme ve turizm için sorumluluk alacaktı. Bu 5 yıllık geçiş döneminde atılacak adımlar, son statü görüşmelerine, Kudüs'ün durumu, suyun kontrolü, yerleşim ve Beşir ve diğerleri için en önemli konu olan geri dönme hakları gibi en zor sorunlarla ilgili görüşmelere yön verecekti. Oslo'dan sonraki ilk günlerde Filistinlileri sınırlı bir özerk hükümet planları bile çok sevindirmişti. Arafat, 1994 Temmuz'unda Gazze'ye döndüğünde büyük kalabalık onu zafer kazanmış bir kurtarıcı gibi karşılamıştı. Bağımsızlığın gerçek sembolleri Filistin bayraklarını sallama özgürlüğü veya Arafat'ın 1 Ocak 1995'te Filistin pulu taşıyan ilk mektubunu göndermesi daha büyük ve daha derin bir şeylerin başlangıcı olarak görülüyordu. 1996'ların başlarında yüzlerce FKÖ yetkilisi ve eski Filistin savaşçıları Tunus'taki sürgünlerinden geri dönmeye ve Batı Şeria ve Gazze'ye gelmeye başlamıştı. Her biri İsraillerin uzun süren genel af görüşmelerinde kabul edilmişti. Köprüde, zeytin yeşili içindeki Filistin polislerinin arkasında görülmeyen İsrail askeri memurlar tek yönlü camdan geçişleri gözlüyordu. Beşir ve hanımın içinde bulundukları otobüs, İsrailler tarafından kurulmuş Filistinlileri ve İsrailleri aynı kanatlardan geçiren terminalin önünde durdu. Filistin kanadı, İsrailli Genel Müdür'e rapor veren Filistinli yardımcı tarafından yönetiliyordu. Oslo anlaşmalarına göre İsrail, geçici dönem sırasında dış güvenlikten sorumlu kalıyordu. Buna sınır terminallerinde her türlü geçişler dahildi. Beşir ve hanım otobüsten indi ve bir Filistin polisinin Filistin bayrağının yanında durduğu Filistin kanadına girdi. Onun yanında İsrailli bir asker duruyordu. Terminal ailelerine kavuşmayı bekleyenlerle dolmuştu. başlarında beyaz eşarplarıyla ve ayak bileklerine kadar inen koyu renk elbiseleriyle, omuzlarında ağır çantalarını taşıyan yaşını almış kadınlar, kefiyeleri ve kravatlarıyla saçları kırlaşmış erkekler, kotlarıyla ve spor ayakkabılarıyla buluğ çağındaki çocuklar, ellerinde iş çantaları ve ayakkabı büyüklüğünde cep telefonlarıyla saçları dökülmeye başlamış orta yaşlı iş adamları. Hepsi uzun kuyruklarda metal dedektörlerin arasından geçmeyi bekliyordu. Kalabalık ve olması yakın birleşmeler düşünüldüğünde etraf dikkati çekecek kadar sessizdi. İnsanlar bagajlarını göstererek kontrol edilmesi için taşıyıcı kayışa koyduruyordu. Metal dedektörlerin arkasında Beşir, İsrailli memurların giysileri, kitapları, gazeteleri, fırçaları ve diş macunlarını dikkatle kontrol ettikleri gümrük masalarındaki açık bagajları görebiliyordu. Beşir ve kız kardeşi sıralarının gelmesini bekliyordu. Ailenin geri kalanı çoktan birkaç metre ötede, çıkış kapısının diğer tarafında toplanmış olmalıydı. Beşir, 8 yıldır yoktu ama sürgündeyken bile daha değişik bir geri dönüş hayal etmişti. Ona göre bu dönüş Oslo sürecinin derin çatlaklarıyla belirlenmişti. Oslo, İsraillerin, sürgündekilerin Batı Şeria ve Gazze'ye geri gelmelerini kabul etmelerini temsil ediyordu ama aynı zamanda Filistinlilerin de artık geri kalan Filistin'e geri dönmemeyi kabul etmeleri anlamına geliyordu. Filistinli politik gruplardaki birçok eski savaşçı ve eylemciye göre Filistin'e geri dönüş yolculuğu derin karışıklıklara işaret ediyordu. Oslo müzakereleri sırasında veya sonucundaki anlaşmalarda Beşir, 1948'de Birleşmiş Milletler'in mültecilerin geri dönüşlerinin fermanını verdikleri 194 sayılı önergeden hiç söz edilmediğini fark etmişti. Müzakereler daha ziyade İsrail birliklerini işgal bölgelerinden çıkmaya çağıran 242 sayılı önerge üzerineydi. Bu, barış için toprak eşitliğine yol açmıştı. Filistin'in bir bölümünde bir Filistin devleti karşılığında Filistinlilerin İsrail'i kabul etmeleri. Arafat da dahil olmak üzere birçok Filistinli'ye göre zor politik fedakarlıklar yapma zamanıydı. Beşir'in de dahil olduğu bazı Filistinliler ise çoktan yapılmış olan fedakarlıkların tümü eski Filistin'in özgürlüğü için yapılmıştı. Bu uzlaşma eğer mültecilerin geri dönme haklarından vazgeçmeleri ise o zaman teslimiyeti temsil ettiğine inanıyorlardı. Bazı Filistinlilere göre daha da kötüsü, Oslo mülteci sorununu, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olma ana sorunuyla ve Batı Şeria ve Gazze'de suyun kontrolü sorunuyla birlikte sonlandırma görüşmelerini bilinmeyen ileri bir tarihe sürerken, şimdilik İsrail kontrolü elinde tutmuştu. Beşir, sırada güvenlik kontrolünden geçmeyi beklerken, rüyalarıyla Filistin gerçeği arasında bir gerilim vardı. Beşir'in üzerinde konuşmayı tercih etmediği bir gerilim. Oslo'nun neticesinde Beşir kısa süre sonra annesini, karısını ve iki ufak çocuğunu görebilecekti. 1988'de Lübnan'a sınır dışı edilmesinden bu yana ilk defa Filistin'de olacaktı. Ama El Ramla'ya kadar gidemeyecekti. Bir güvenlik görevlisi Beşir'i kenara çekti. Bazı soruları vardı. Birkaç saat sonra Beşir ve hanım terminalin batısındaki buzlu cam kapıdan geçtiler. Ve Zekiye, Nuha, Şehrazat ve çocuklarının ve Beşir'in birçok arkadaşının beklediği Batı Şeria'nın açık havasına çıktılar. Ramallah'tan gelmişlerdi. 1984'te Beşir'in hapisten çıktığı zaman gibiydi. Sadece 12 yıl sonraki bu kavuşmada Ahmet yoktu. Daha öncekinde olduğu gibi Beşir kutlama istememişti. Çok bunalmıştı dedi hanım ama çok mutluydu. İkinci bir düğün gibiydi dedi Nuha. Annem yemek hazırladı. Birçok arkadaş geldi. Beşir'le mutlu günlerden ziyade daha çok hüzünlü günlerimiz vardı. Ve ailemizin tarihinde kesinlikle bugün çok özeldi. Beşir'in Ramallah'taki ilk günleri acı tatlıydı. Arafat'ın Oslo Anlaşması'nı benimsemesi, terörizm ve şiddetin diğer türlerini kontrol edeceğine söz vermesiyle birlikte, Filistin özgürlük savaşçılarını tamamen birbirine farklı, Oslo hakkında giderek huzursuzlaşan Filistinli gruplara karşı kışkırtmaya başlamıştı. Onlara göre Oslo'yu kabul etmek, tarihi Filistin'in %78'inin kuşatılmasını temsil ediyordu. Hatta İsrail'in diğer %22'yi temsil eden Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü bile geri vermeye hazır olmadığı görünüyordu. İsrail hükümeti, Filistinlilerin başkentleri olarak gördükleri Doğu Kudüs'te binlerce yeni evin inşaat planlarını ilan etmişti. ve İsrailli müteahhit ekipleri Batı Şeria'dan İsrail'e yerleşecek olanların kolay yolculuk edebilmeleri için kestirme yollar yapıyordu. Bu planlar Oslo çerçevesinde ele alınmıştı ve birçok Filistinli yeni durumlar nedeniyle geçerli, bağımsız bir devlet için şanslarını kalıcı olarak değiştirecekleri noktasında endişeleniyordu. Bu korkuları ünlü Beyaz Saray bahçesindeki el sıkışmanın üzerinden 6 aydan daha az bir zaman geçmesinden sonra başlayan politik şiddet ve suikastlerin birden kabarmasıyla daha da kesinleşmişti. 25 Şubat 1994'te bir tıp doktoru ve Amerikalı bir göçmen olan Brauch Goldstein, Hebron'daki İbrahim Camisi'nin bir bölümü olan Atalar Mağarası'na Beşir'in 1943'te akika töreninin yapıldığı yere girmişti. Brooklynli göçmen, paltosunun altından bir M16 çıkarmış ve ateş açarak camide dua eden 29 Filistinliyi öldürmüştü. Sağ kalanlar onu ölesiye dövmüştü. 6 hafta sonra Hamas, sadece İsrail askeri hedeflere saldırma stratejisinden tamamen vazgeçmişti. 6 Nisan'da İsrail şehri Afula'da bir arabada bomba patladı ve 6 İsrailli sivil öldü. Hamas sorumluluğu üstlendi. Bir sözcü bu saldırının Hebron'daki katliamda ölenlerin intikamını almak için yapıldığını bildirdi. Acının ve misillemenin kısır döngüsü geri gelmişti. Hamas'ın ve İslami Cihad'ın kullandıkları intihar komandoları kendilerini havaya uçurarak Netanya'da, Hadera'da, Kudüs'te, Tel Aviv'de ve işgal altındaki Gazze şeridinde düzinelerce İsrailli'nin ölümüne neden oldu. Hamas liderleri sivillere yapılan saldırıların doğrudan Filistinli sivillerin öldüğü İsrail saldırılarına karşılık olduğunu bildirdi. İsrail, intihar komandolarının ailelerinin evlerini yıktı ve yüzlerce şüpheli suikastçı suç ortağını topladı. İnsan hakları gözlemcisi raporu mahkumlar için şöyle diyordu. Uykudan yoksun, gözleri bağlı, uzun süre ayakta kalan veya doğal olmayan pozisyonda oturan tehditler, dayaklar ve başında şiddetle kamçılanması. Birleştirilerek uygulandığında bu metotlar genelde işkenceye varır. Birçok şüpheli daha sonra ceza almadan serbest bırakıldı. Arafat, her intihar saldırısını İsrail ve ABD'nin baskısıyla kınadı ve militan grubun şüpheli üyelerinin tutuklanma emrini verdi. Birçoğu Oslo çerçevesinde devlet güvenliği için kurulmuş gizli Filistin askeri mahkemelerinin emriyle tutuklanmış yüzlerce Filistinli genç Filistin hapishanelerindeydi. Mahkemenin ilk yılında sorgulamada birkaç kişi öldü. Birçok Filistinli Arafat'ı İsrail'in pis işlerini yapmakla suçladı. Başkanın bu eleştiriye cevabı birkaç gazeteyi kapatmak ve öne çıkmış Filistin insan hakları avukatlarını engellemek oldu. Kolombiya Üniversitesi profesörü ve Filistinli entelektüel Edward Said, Arafat ve Filistinli yönetimi Filistinliler için bir tür Vichy hükümeti olmuştu diye yazıyordu. Arafat'a karşı öfke, onunla Tunus'tan gelen her zaman ona sadık kalanları Arafat'ın kayırmaya başlamasıyla daha da derinleşmişti. Başkanın kendisi mütevazi yaşamaya devam ediyordu ama bazı sürgündeki yoldaşları Gazze'de malikaneler inşa etmişlerdi. En dikkat çekici tarafı ise bunların dünyanın en kalabalık yerlerinden biri olan pislik içindeki mülteci kampına bitişik olmasıydı. Malikanelerden birinin yaklaşık maliyeti 2 milyon dolar olarak tahmin ediliyordu. Ebu Mazen olarak bilinen ve daha sonra Arafat'ın yerine Filistinlilerin lideri olacak olan Mahmut Abbas için inşa edilmişti. Bu, senin Filistin'i satma ödülün diye bir grafiti sanatçısı malikanenin duvarlarına kazımıştı. Mülteci kampının fakirleri, İsrail yönetimine karşı direnişin temelini oluşturan genç erkekler ve ayaklanma sırasında binlerce şehit vermiş olanlar, şimdi Tunus'un ileri gelenlerinin yönetimi altında tedirgindiler. Her devrimin savaşçıları, düşünürleri ve fırsatçıları vardır diyordu bir Gazzeli. Bizim savaşçılarımız öldürüldü, düşünürlerimiz infaz edildi ve bize sadece fırsatçılarımız kaldı. Gazzeliler deniz kenarındaki dansözleriyle gece kulüplerinin görünümü ve diasporadan gelen zengin alkol tüketimi karşısında şaşırmıştı. Siyah bir Mercedes'in VIP plakasıyla kırmızı ışıkta Gazze şehrinden geçerek eşek arabalarını toz içinde bırakmalarının görülmesi pek de olağanüstü değildi. Oslo'yu prensipte destekleyen Filistinlilere göre işgalin son bulması çok önemliydi. 1955 Eylül'ünde Washington'da imzalanan 2. Oslo, Batı Şeria şehirlerinden ve kasabalarından 3 safhada birliklerin çekilmesini ve Batı Şeria'nın 3 bölgeye bölünmesini şart koşuyordu. İsrail askeri karargahlarda ve yerleşimlerde bölge C tam kontrol elinde tutarken Filistinlilere birçok Batı Şeria şehri, bölge A, Ramallah Nablus ve Beytülehem'in kontrolü verilecekti. İsrail kuvvetleri birçok Filistin köyünün bulunduğu ağ bölgesinden çekilecekti. Toplam sayılara 30 bine ulaşan yeni kurulmuş, hafif silahlı Filistinli polis kuvvetinin bölgede İsrailleri yargılama hakkı olmayacaktı. Ve İsrail'in dış tehditlere karşı savunmak için ve İsraillerin ve yerleşimlerinin güvenliğini sağlamak için tekrar girme hakkını elinde tutacaktı. Mülteci kamplarındaki ve şehirlerindeki bir Filistinliye göre İsrail birliklerinin ve tanklarının çekilmeleri günlük hayatlarına çok büyük bir değişiklik getirecekti. Ama Batı Şeria'da bir şehirden diğerine giden biri hala askeri kontrol noktalarıyla ve değişik yetkilerin arasında yolculuk yapma karışıklığıyla karşılaşacaktı. İkinci Oslo'dan sonraki bir Batı Şeria haritası dağılmış adacıklar serisini andırıyordu ve sayıları gittikçe artan Oslo muhalifleri haritanın parçalanmış bir Filistin devletini göstermesinden endişeleniyorlardı. 1995 Ekim'inde yapılan seçim Filistinler arasında barış yolu destekçilerinin %39'a düştüğünü gösteriyordu. İsrailler de pek memnun değillerdi. İntihar saldırıları ülkeyi sarsmış ve insanların çoğu bunların Rabin'in Oslo sürecinde verdiği ayrıcalıkların sonucunda olduğuna ve ülkenin güvenli olmadığına inanıyordu. Bombalamalar, konuşmaları tamamen durdurması ve Hamas'ı yok etmesi için Rabin'in üzerinde yapılan baskıyı arttırmıştı. O da Arafat Hamas'la ilgilenecek diye bildirmişti. Çünkü Filistinli lider Bagatz ve Bitselem, İsrail'in yüksek mahkemesine bir ve onun önde gelen bağımsız insan hakları örgütüne bir gönderme gibi demokratik kuruluşlarla sınırlandırılmamıştı. Tam tersine muhalifler görevlendirilmiştir. Arafat baskı yapmaktan çok uzaktı aslında. Filistin hapishanelerine döner kapılar koymuştu. İnsanları geldiklerinden kısa süre sonra bırakıyordu. Rabin, bombalamaları engellemek amacıyla İsrail ve Filistin arasında tam bir ayrım görüşünü ortaya çıkardı. Ve İsrail vatandaşları iki toplum arasında kurulacak bir duvarın avantajlarını konuşmaya başladılar. Rabin sürekli Likud partisindeki rakibi Benjamin Netanyahu'nun saldırıları altındaydı. Netanyahu, başbakanın FKÖ ile görüşmeyeceği, hizmeti süresince toprak vermeyeceği ve bir Filistin devleti kurulmasını onaylamayacağı konusunda mutabık kaldığını bildirdiğini ama bu sözlerden bir bir vazgeçtiğini söylüyordu. Netanyahu, başbakan olma arzusuyla Oslo'nun amansız muhalifiydi. Binlerce Filistinli polisi silahlandırma ve FKÖ askerlerinin İsrail sınırına dönmelerine izin verilme planı çok saçmaydı. 1994 Nobel Barış Ödülü Rabin, Arafat ve İsrail Dışişleri Bakanı Shimon Peres'in alması bile bu eleştirilerin önünü alamamıştı. İki İsrailli liderle birlikte onların ezeli düşmanın yan yana olması sadece saldırıları ateşlemişti. 1995'te Netanyahu, Rabin'i terörist bir Filistin devleti kurulmasına yardımcı olmakla suçluyordu. Dindar göçmenler, muhalefetin en keskin köşelerini oluşturuyordu. Çoğu Yahudilere, Judea ve Samaria'nın diğerlerinin Batı Şeria olarak bildiği toprakları verdiğine inanıyorlardı. Bazı aşırı dinciler, Tanrı'nın onlara verdiği evi geri vermek üzere olduğuna inandıkları Rabin'i, Rodef, Yahudilere ihanet eden kişi olarak adlandırıyordu. Etrafta dolaşan bir afiş, Rabin'in resminin üzerinde oynayarak Nazi üniforması içinde gösteriyordu. Sayıları gittikçe artan dindar İsraillere göre Yitzhak Rabin, devlet düşmanıydı. Dalia, İsrail'de herhangi birinin soykırım anılarıyla insanların aklının karıştırılmaları karşısında sersemlemişti. Çok çirkindi dedi düşünerek, çok tehlikeliydi. Konuşma özgürlüğünün sınırı neydi? İsrail'de uzlaşma savaşının çok zor olacağını anlamıştım. Hala barış ihtimali umudunu taşıyordu. İntihar komandolarının katliamlarına rağmen halkının içinde tarihi değişikliklerin yer almaya başladığına inanıyordu. Eski savaşçı Rabin, FKÖ ve eski yeminli düşmanı Arafat'la temasa geçme cesaretini göstermişti. Dalia, Arafat'a duyduğu güvensizliğe rağmen her iki tarafın da birbirlerine yer açmak için adım attığına inanıyordu. Eğer diğerleri için yer açarsak, o zaman birlikte tek başımıza düşündüğümüz gerçekten çok daha harika bir gerçek kurmamız olasıdır. Batı Şeria'dan daha fazla İsrail birliklerinin çekilmesi ve Filistinli komşularının bağımsız bir devlet kurma haberleri onu cesaretlendirmişti. O, bu haberleri yıllardır 1967'deki Beşir ve kuzenlerine kapıyı açtığı günden beri düşündüğü bir kavram olan Filistinlilerin eşitliklerine doğru atılmış birer adım olarak görüyordu. Şimdi Ramla'daki evde 5. yılını dolduran, açık evde Dalia ve Yehezkel İsrailler arasında Arap-Musevi diyaloğunu isteyenlerin çoğaldığını görmüşlerdi. Arap ve Musevi çocuklarının yaz barış kampları birdenbire çok tutulmuştu. Ve Yehezkel, onun ve Dalya'nın yıllardır savunduğu bir arada varoluş yaklaşımının Yahudilerin gözünde de meşru kılındığına inanıyordu. Dalya kendi açısından 7 yıl önce Beşir'e yazdığı mektubu nasıl bitirdiğini hatırlıyordu. Senin işbirliğin ve Tanrı'nın yardımıyla çocuklarımızın bu kutsal toprakların güzelliğinden ve cömertliğinden zevk almaları için dua ediyorum. 4 Kasım 1995'te Dalya bu rüyaların hala mümkün olabileceğini düşünüyordu. Cumartesi günüydü. Musevilerin Şabat günü. Bir gece önce ve bugün. Bütün gününü Eskişehir'de Siyon rahibeleri tarafından yönetilen manastırda Şabat yemeğini paylaşarak ve açık ev olasılıkları üzerine konuşarak geçirmişti. Manastır, Platen'in Hazreti İsa'yı ifşa ettiği Ecce Homo, yani işte o adam kelimeleriyle bilinen kilisenin bir parçasıydı. Kilisenin çakıllı yolunun mahkum edildiğinde İsa'nın durduğu yer olduğu söyleniyordu.